Herkese günaydın. Bugün Temmuz ayının son cuma günü. Mikrofonda ben Yakup. 30 Temmuz bültenini ve öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Bugün bu kaydı yaparken biraz tatsız ve keyifsiz durumdayım. Son günlerin en üzücü haberi belki de yangınlar. İklim krizinin çok boyutlu etkisini her geçen gün görüyoruz. Umuyorum bu ve benzeri krizlere dönük yapılması gerekenler konusunda geç kalmayız ve hep dillendirilen o yanan ağaçlar, ormanlar değil evimiz lafının ağırlığını biraz daha hissederiz ve harekete geçeriz diye diliyorum. Umuyorum bundan gayrısı elimden gelmiyor. 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan orman yangını dün 17 ilde 58 orman yangınına dönüştü. Büyük bir üzüntüyle gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm etkilenenlere ve yakınlarına sabır, sağlık diliyoruz. Kalbimiz ve aklımız yangından etkilenenlerle. Bugün günün hikayesinde 17 ilde meydana gelen yangınlar ve detayları var. Son durum ve tartışılan kimi konular ilgili kanalda yer alıyor. Göz atmak istersiniz diye şimdiden söylemek istedim. Son olarak şu anda dinlediğiniz bülten Papara'nın destekleriyle ulaşıyor sizlere. Detaylar ve daha fazlası için bültene göz atmayı unutmayınız. Piyasalar ve ekonomi. Merkez Bankası, yayımladığı yılın 3. enflasyon raporunda 2021 yılı sonu enflasyon tahminini 1,9 puan güncelleyerek %12,2'den %14,1'e yükseltti. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %7,5'den %7,8'e yükselten TCMB, enflasyonun 2023'te %5 seviyesine gerileyeceği beklentisini korudu. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olduğunu öngördüklerini ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini beklediklerini söyledi. Kavcıoğlu, para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğini ekledi. Kavcıoğlu, dijital paralarla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve Eylül ayına doğru pilot uygulamaya başlamayı öngördüklerini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi. Artışın imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi. ABD gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında artarak %6,5 büyüme gösterdi. Ayrıca 24 Temmuz'da sona eren haftada işsizlik başvurusu tahminlerin 20 bin üzerinde çıkarak 400 bin kişiyi buldu. İş Dünyası. ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Nikola'nın kurucusu ve eski başkanı Trevor Milton, yatırımcılara yanlış, yanıltıcı açıklama yapmak ve yönlendirmekle suçlandı. Milton hakkında hazırlanan iddianamede, yaklaşık bir yıl boyunca yatırımcıları şirketin gelişimi hakkında yaptığı açıklamalarla Nikola hisselerini satın almaları için dolandırmayı planladığı belirtildi. LinkedIn, ofislerin kademeli olarak yeniden açılmaya başlamasıyla çalışanlarının tam zamanlı uzaktan çalışmalarına izin verileceğini açıkladı. Çalışanların ister uzaktan tam zamanlı, ister ofiste yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan yeni sistem, LinkedIn'in 16 binden fazla çalışanı için küresel çapta geçerli olacak. Netflix, ABD'deki yapımlarında bazı oyuncu ve ekip çalışanlarına COVID-19 aşısı olma zorunluluğu getireceğini açıkladı. Google ve Facebook da ofislere dönen çalışanlarına COVID-19 aşısı olma zorunluluğu getirmişti. SoftBank'in Çin merkezli araç çağırma şirketi Didi'ye yaptığı yatırımlardaki 4 milyar dolarlık zararı karşılamak için Uber'daki hisselerinin 3'te 1'i olan yaklaşık 45 milyon hisseyi satmayı planladığı iddia edildi. Bu iddianın ardından Uber'ın hisseleri %5 oranında düştü. Politika. Danimarka'nın ülkede bulunan Suriyeli mültecileri Şam'a geri gönderme girişiminde bulunduğu aktarıldı. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanan avukatlar, Danimarka hükümetinin tavrının diğer ülkeler için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği konusunda endişeli olduklarını belirtti. Ülke yetkilileri, Geçtiğimiz yaz Suriyeli mültecilerin geçici oturma izinlerinin yenilenmesine yönelik başvuruları reddetmeye başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da görev yapmayı sürdürmesi halinde muharip bir görevde bulunmayacaklarını duyurdu. Bakanlık, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görevin gerekli koşullar sağlandığı takdirde devam edeceğini açıkladı. Öte yandan NATO, uluslararası birliklerin Afganistan'dan ayrılmasını takiben Afgan askeri güçlerine ülke dışında eğitim vermeye hazırlanıyor. Bu amaçla Türkiye'ye gelen bir grup birliğin Ankara'ya ulaştığı belirtildi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetenin savunduğu ilkeleri yakışmayan emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle istifa etti. Küçükkaya açıklamasında, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kendisinden, Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan gazete çalışanlarını sendika üyeliğinden istifa ettirmesini istediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın güneyindeki Toulon ve La Saint-Sommée şehirlerine Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel Anjoli için yargıya şikayette bulundu. Savcılık Schöli hakkında Cumhurbaşkanı'na kamusal alanda hakaret suçlamasıyla soruşturma açtı. Belçika'nın Liège şehrinde bir yargıç, geçtiğimiz hafta en az 38 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde yetkililerin ihmali olup olmadığının araştırılmasına yönelik kasıtsız cinayet soruşturması başlattı. Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi Valentin Isco'nun Srebrenica katliamının soykırım olduğunun inkar edilmesini yasaklayan kararı Bosnalı Sırpların tepkisini çekti. Isco, kararı vicdanının sesini dinleyerek aldığını ve savaş suçu işleyen insanların yüceltildiği yerde iyi bir gelecek kurulamayacağını belirtti. İran parlamentosu, internet kullanıcılarının kayıt altına alınması ve VPN uygulamalarının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 209 milletvekilinden 121'inin desteğini alan tasarının Muhafızlar Konseyi tarafından da onaylanması bekleniyor. Ülkedeki muhalifler, tasarının amacının devlet kontrolündeki alternatif sosyal medya platformlarını öne çıkarmak olduğunu belirtiyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İletişim Direktörü Tarık Beyhan, İsrail merkezli NSO grubun geliştirdiği casus yazılım Pegasus hakkında Türkiye'den kişiler hedef alınmış, evet ama Türkiye'nin Pegasus'un müşterisi olmadığını şimdilik söyleyebilirim diye konuştu. UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da 1000 adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Teknoloji ve Startup. Almanya'da bir mahkeme, Eylül ayında yapılacak genel seçimlerle ilgili adı açıklanmayan bir kişinin yaptığı, barışı tehdit eden ve azınlık gruplara karşı şiddete teşvik eden bir paylaşımı kaldırıp hesabı engelleyen Facebook'un yasa dışı hareket ettiğine hükmetti. Mahkeme, Facebook'un kullanıcıyı gönderiyi kaldırması konusunda en az bir kere uyarması, hesabın engellendiğinin bildirilmesi ve bunun nedeninin de açıklanması gerektiğini belirterek itiraz hakkı bulunmalı, dedi. Öte yandan Rusya'da Google, kişisel bilgilerin korunmasına yönelik yasayı ihlal etmesi nedeniyle 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı. Counterpoint isimli araştırma şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde yaptığı araştırmada 329 milyon akıllı telefon satıldığını, bunun 58 milyonunun Samsung, 53 milyonunun ise Xiaomi olduğunu açıkladı. Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un satışlarda lider olsa da pazar payının %22'den %18'e gerilediği vurgulandı. Uber, sürücülerine ve kuryelerine ücretsiz dil dersi vermek için dil öğrenim yazılımı Rosetta Stone'la işbirliği yaptığını duyurdu. Sürücülerinin çoğunun göçmenlerden oluştuğunu belirten Uber'ın bu işbirliğiyle çalışanlarına işte yeni bir dil öğrenme imkanı sunarak daha fazla tam zamanlı istihdam sağlamayı amaçladığı bildirildi. Spor. ...2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde Türkiye'den sporcuların karşılaşmaları tamamlandı. Boksta, kadınlar 51 kiloda Buse-Naz Çakıroğlu, rakibi Turnusoy Rakimova'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Okçulukta milli sporcu Mete Gazoz, 2. turda dünya şampiyonu Ryan Tyke'ı 7-3 mağlup etti. Milli sporcu son 16 turunda Taylor Ward'le karşılaşacak. Voleybolda A Milli Kadın Voleybol Takımı, A grubundaki 3. maçında ABD'ye 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12 olmak üzere 3-2 mağlup oldu. Hanesine 1 puan yazdıran takım, gruptaki kalan 2 maçında 3 puan alması halinde çeyrek finale yükselecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda daha fazla detaya ulaşmak ve diğer branşlardaki gelişmeleri incelemek için bültene göz atabilirsiniz. Girişte de belirttiğim gibi günün hikayesinin konusu 17 ilde meydana gelen 58 orman yangını ile ilgili. Yaşananlar, illerdeki son durum ve daha fazlası kanalımızda yer alıyor. Yazıyı incelemeniz için tekrar hatırlatıyor, yangından zarar görenlere sabır diliyor ve geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyorum. Temmuz Cuma gününde mikrofonun başındaydım. Bendeniz Yakup. Bilim döndüğünce detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umuyorum daha güzel haberler aldığımız ve bunları da sizlerle paylaştığımız bir gün olur bugün. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.